Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Kerry Roux'un Bad Blood, Türkçe'ye kötü kan diye çevrilebilecek başlığıyla, Theranos adlı biyoteknoloji girişiminin yükselişini ve çöküşünü inceleyen araştırmacı gazetecilik kitabıdır. Kitabın merkezinde Elizabeth Holmes'un çok az miktarda kanla çok sayıda tahlil yapabildiği iddia edilen cihazı ve bu iddianın çevresinde kurulan milyarlarca dolarlık şirket yer alır. Kerry Roux, Wall Street Journal için yürüttüğü araştırmadan beslenerek şirket içindeki çalışanların uyarılarını, teknolojiye ilişkin sorunları, yatırımcıların tutumunu ve baskı yöntemlerini bir araya getirir. Amaç, yalnızca ünlü bir şirket skandalını anlatmak değildir. Sağlık alanında doğrulanmamış bir teknolojinin pazarlama gücüyle nasıl güvenilir görünür hale getirilebildiğini de göstermektir. Bu yönüyle eser, iş dünyası anlatısı, etik inceleme ve gazetecilik soruşturmasını birleştirir. Akıcı yapısı olayı sürükleyici kılar, ancak asıl ağırlığı, insan sağlığını ilgilendiren iddialarda kanıtın, bağımsız denetimin ve açık iletişimin neden vazgeçilmez olduğunu ortaya koymasındadır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Theranos vaadinin temelindeki teknoloji ile gerçek laboratuvar kapasitesi arasındaki uçurum, Theranos'un kamuoyuna sunduğu vaat son derece güçlüydü. Parmaktan alınan çok küçük bir kan örneğiyle, geleneksel laboratuvarların yaptığı geniş kapsamlı testleri daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir biçimde gerçekleştireceğini söylüyordu. Kitap, bu vaadin sadece ticari bir yenilik iddiası olmadığını vurgular. Kan tahlilleri, teşhis ve tedavi kararlarını etkilediği için burada başarısızlık doğrudan hastalar açısından risk yaratabilir. Kerry'nin anlattığı temel sorun, şirketin cihazlarının vaat edilen testleri güvenilir biçimde yapamamasıydı. Theranos, bazı durumlarda geleneksel analiz cihazlarından yararlanırken bunu şeffaf biçimde açıklamıyordu. Ayrıca küçük örneklerle çalışmanın getirdiği teknik güçlükler, örneklerin işlenmesi ve sonuçların tutarlılığı gibi meseleler, şirketin dışarıya çizdiği kusursuz teknoloji görüntüsüyle çatışıyordu. Kitap böylece yenilik ile kanıtlanmış ürün arasındaki farkı somutlaştırır. Bir prototipin varlığı, onun gerçek klinik koşullarda güvenilir olduğu anlamına gelmez. Özellikle sağlık teknolojilerinde, etkileyici bir sunumun yerini analitik doğruluk, tekrarlanabilir sonuçlar ve bağımsız doğrulama almak zorundadır. Theranos örneği, teknik belirsizliği gizlemenin yalnızca yatırımcıları değil, tahlil sonuçlarına güvenen insanları da etkilediğini gösterir. İkinci olarak, Elizabeth Holmes'un liderlik tarzı ve korkuya dayalı şirket kültürü, Bad Blood. Theranos'taki sorunları tek başına başarısız bir cihaz geliştirme girişimi olarak ele almaz. Kerry Roux'a göre, Elizabeth Holmes'un kurduğu yönetim tarzı, teknik sorunların zamanında görünür olmasını engelleyen başlıca unsurlardan biridir. Şirket içinde yoğun gizlilik, ekipler arasında sınırlı bilgi paylaşımı ve çalışanlar üzerindeki baskı, ortak bir bilimsel değerlendirme ortamını zayıflatır. İnsanlar, sonuçların güvenilirliği hakkında kaygı duyduklarında bu kaygıları açıkça tartışmak yerine, işlerini ve hukuki riskleri düşünmek zorunda kalırlar. Kitapta görülen bu yapı, eleştirinin düşmanlık sayıldığı kurumların nasıl hata ürettiğini açıklar. Bir laboratuvar çalışanı ya da mühendisin uyarısı, ürün geliştirme sürecinin gerekli bir parçası olmalıdır. Theranos'ta ise, itirazlar çoğu zaman sadakatsizlik gibi yorumlanmıştır. Holmes'un karizmatik kurucu imajı da bu ortamı güçlendirmiştir. Yatırımcılar ve medya, genç bir girişimcinin büyük bir sektörü değiştireceği hikayesine kolayca bağlanırken, çalışanların içeriden aktardığı kuşkular daha az duyulmuştur. Bu bölümün önemli sonucu şudur: etik bir kurum kültürü, iyi niyetli bir ek ilkesinden ibaret değildir. Kötü haberi yönetime ulaştıran kanalların korunması, teknik kayıtların denetlenmesi ve çalışanların misilleme korkusu olmadan konuşabilmesi gerekir. Üçüncü olarak, yatırımcılar, yönetim kurulu ve medya neden gerekli sorgulamayı yapamadı? Kitap, Theranos'un uzun süre yüksek değerlemeye ulaşmasını sadece Holmes'un ikna gücüyle açıklamaz. Şirketin çevresinde, iddiayı yeterince sınamadan ona itibar kazandıran geniş bir destek ağı bulunur. Tanınmış yatırımcılar, deneyimli siyasetçiler ve eski kamu görevlilerinden oluşan yönetim kurulu üyeleri, dışarıdan bakıldığında şirkete güven veren isimlerdir. Ancak biyoteknoloji ve klinik laboratuvar süreçleri genel iş deneyiminden farklı uzmanlık isteyen alanlardır. Carreiro'nun ortaya koyduğu tablo, itibarlı kişilerin varlığının teknik doğrulamanın yerine geçemeyeceğini gösterir. Bir şirketin yönetim kurulunda güçlü bağlantıları olan isimlerin bulunması, cihazın doğru sonuç verdiğini kanıtlamaz. Benzer biçimde, parlak dergi kapakları, etkili konuşmalar ve büyük perakende ortaklıkları da bilimsel kanıt değildir. Theranos'un Walgreens ile yaptığı işbirliği, teknolojinin geniş ölçekte kullanıma hazır olduğu algısını desteklemişti. Oysa dağıtıma geçmeden önce, testlerin bağımsız laboratuvarlarca değerlendirilmesi ve düzenleyici gerekliliklerin dikkatle incelenmesi gerekirdi. Kitap bu nedenle yatırım incelemesinin sektör bilgisine dayanması gerektiğini savunur, özellikle sağlık, finans ve güvenlik gibi yüksek riskli alanlarda. Yatırımcıların yalnızca büyüme hikayesine değil, ürünün çalışma biçimine, doğrulama verilerine, kalite süreçlerine ve olumsuz bulgulara da bakması gerekir. İtibar, denetim yerine geçtiğinde hatalı kararlar daha kolay kurumsallaşır. Dördüncü olarak, hukuki tehditler ve gizlilik sözleşmeleri karşısında çalışanların tanıklığı, Bad Blood'un en çarpıcı yönlerinden biri. Şirket içindeki kişilerin yaşadığı etik ikilemleri göstermesidir. Theranos çalışanları, cihazların performansı ve laboratuvar uygulamaları konusunda ciddi sorunlar gördüklerinde, bunları dışarıya aktarmanın hem mesleki hem kişisel sonuçlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Gizlilik sözleşmeleri, avukatlar aracılığıyla yürütülen sert iletişim ve dava tehdidi, şirketin itibarını koruma aracından daha fazlasına dönüşmüştür. Kitap, bu baskının eleştiriyi susturma işlevi gördüğünü anlatır. Elbette şirketlerin ticari sırlarını koruması meşrudur. Ancak gizlilik, halk sağlığını etkileyebilecek yanlış uygulamaları görünmez kılmak için kullanıldığında etik sınır aşılmış olur. Carreiro'nun araştırmasında eski çalışanların tanıklıkları merkezi bir rol oynar. Bu tanıklıklar tek başına kabul edilmek yerine belgeler, teknik açıklamalar ve farklı kaynaklarla karşılaştırılarak değerlendirilir. Böylece kitap, ihbarcılığın neden kurumsal hesap verebilirlik için önemli olduğunu da gösterir. Çalışanlar, çoğu zaman sorunun ilk farkına varan kişilerdir. Çünkü sistemin günlük işleyişini görürler. Onları dinlemeyen kurumlar, sorunu çözmek yerine büyütür. Türkiye'de sağlık hizmetleri ya da teknoloji girişimleri değerlendirilirken de bu ders önemlidir. İç denetim, etik bildirim kanalları ve çalışanı koruyan mekanizmalar, sadece hukuki formaliteler değil, kamu güvenliğinin parçalarıdır. Son olarak, araştırmacı gazeteciliğin kurumsal denetim ve kamu yararındaki rolü. Carreiro'nun kitabı aynı zamanda araştırmacı gazeteciliğin nasıl çalıştığına dair somut bir örnektir. Theranos hakkında ilk kuşkuların ortaya çıkması, tek bir iddianın manşete taşınmasıyla sonuçlanmaz. Gazeteci, kaynakların güvenilirliğini değerlendirmek, teknik meseleleri anlamak, farklı çalışanların anlatılarını karşılaştırmak ve şirketin itirazlarını dikkate almak zorundadır. Kitapta bu süreç, güçlü bir şirketin hukuk ekibi ve halkla ilişkiler kapasitesi karşısında yürütülen uzun soluklu bir doğrulama çabası olarak görünür. Theranos, eleştirileri yeniliğe karşı direnç ve haksız saldırı gibi sunmaya çalışmıştır. Bu savunma biçimi özellikle teknoloji dünyasında sık rastlanan bir retoriktir. Bir iddianın sorgulanması, mutlaka inovasyona düşmanlık anlamına gelmez. Tam tersine, insan sağlığı ile ilgili yeniliklerin güven kazanması için eleştirel inceleme gerekir. Carreiro, şirketin anlatısını olduğu gibi aktarmak yerine ölçülebilir gerçeklerle karşılaştırmaya çalışır. Bu yaklaşım, gazeteciliğin reklam diliyle arasındaki farkı belirginleştirir. Kitabın verdiği daha geniş ders, düzenleyicilerin, uzmanların ve basının birbirinin yerine geçemeyeceğidir. Her biri farklı bir denetim katmanı sağlar. Resmi kurumların geç kaldığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda güvenilir haber çalışması kamuoyunun bilgiye erişmesini sağlar. Ancak bunun için hızdan çok kanıt, sansasyondan çok kaynak doğrulaması ve bağımsızlık gerekir. Sonuç olarak Bad Blood, girişimcilik, sağlık teknolojileri, kurumsal yönetim ve gazetecilikle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Startup kurucuları ve yatırımcılar, ürün vaadi ile doğrulanmış kapasite arasındaki farkı daha dikkatli değerlendirmeyi öğrenebilir. Laboratuvar, ilaç, tıp ve düzenleme alanında çalışanlar ise klinik sonuç üreten teknolojilerde kalite kontrolün neden pazarlama kadar merkezi olduğunu görür. Yönetici ve çalışanlar açısından kitap, kötü haberin bastırıldığı kurumlarda küçük teknik sorunların nasıl daha büyük etik ve hukuki krizlere dönüştüğünü açık biçimde gösterir. Genel okur için de ün, yüksek değerleme ve güçlü medya anlatısının güvenilirlik kanıtı olmadığını hatırlatan erişilebilir bir incelemedir. Benzer şirket çöküşü kitaplarından ayrıldığı nokta, olayın yalnızca para kaybı veya yönetim hatası çevresinde dönmemesidir. Derenos'un iddiaları tıbbi testlerle ilgili olduğu için yanlışlıkların potansiyel etkisi insan sağlığına uzanır. Carreau ayrıca skandalı soyut bir ahlak dersi haline getirmez. Teknolojik sınırlılıkları, çalışanların tanıklıklarını, hukuki baskıyı, yatırımcı kör noktalarını ve haber araştırmasının aşamalarını birlikte ele alır. Bu çok katmanlı yapı. Kitabı sıradan bir biyografi ya da hızlı yükseliş ve çöküş anlatısından daha güçlü kılar. Sonuçta eser, yeniliğe karşı şüphecilik çağrısı değil, kanıtla desteklenen yenilik çağrısıdır. Güvenin, karizma veya gizlilikle değil, şeffaflık, uzmanlık ve bağımsız denetimle kurulacağını ikna edici biçimde ortaya koyar. Destek olmak isterseniz, John Carreau kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.